Fethullah Gülen'in hükümet aleyhindeki bedduasını ve cemaatten de peygamberimizin de beddua ettiğini Ali İmran 61. ayeti delil getirerek açıklamada bulunmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi peygamberimizin bedduası, önce onu söyleyeyim, o neyin nesidir? Bu beddua olayından sonra bazıları çok tepki gelince savunma, açıklama yapma zorunda hissettiler kendilerini. Ve beddua değil, mülaanedir dediler. Mülaane, lanetleşmek demek. İşte bu ayeti delil getiriyorlar. Aslında mülaane, lanetleşme olayı Lian ayetinde de var. Nedir? Fark var mıdır? Yani beddua ile mülaane arasında bir fark var mıdır? Yani bir yanlış yapılmıştır. Bu yanlışı savunabilmek için ilmi açıklamalar yapmak zorunda kalıyorlar. Ve yaptıkları ilmi açıklama zannettikleri şey de doğru değil. Mülaane sonuçta yine bir beddua çeşididir. Mülaanenin ben iki misalini vereyim Kur'an'dan. Kur'an-ı Kerim'de lian ayeti olarak bilinen ayette bir erkek karısını haşa huzurdan zina halinde görse evde, kendi evinde, gitse hakime dese ki hakim bey, ben karımı zina ederken gördüm. Bununla ilgili bir olay oldu. Peygamberimize böyle bir adam geldi. Dedi ki ya Resulallah, böyle böyle oldu. Efendimiz dedi ki şahit getirmezsen 80 değnek vururum sana. Çünkü Nur suresindeki bir ayette zina iftirasında, isnadında ya da bulunanlar 4 erkek şahit getirmezlerse 80 değnek vurunuz buyuru diyor. Efendimiz ondan dolayı dedi ki 80 değnek yersin, şahit getir. Karına iftira atmadığını ben nereden bileyim sen doğru söylediğini? Adam dedi ki ya Resulallah, benim evimde oldu olay. Ben nasıl şahit getireyim? Benim evimde başkaları mı var ki görsünler? Ben evime geldim, o sırada ben gördüm. Ben nereden şahit bulayım? Efendimiz bilmiyordu sorunun cevabını. Dedi olsun, şahit getireceksin, yoksa iftiracı sayılırsın. Adam şaşırdı, dedi ya Resulallah, ben nereden şahit bulayım? Benim evimde oldu olay, benim evimde başkaları yok ki şahit olsunlar. Allah dedi bana bir çıkış yolu gösterir nasıl olsa dedi. Allah duyuyor dedi konuştuğumuzu. Bana bir yol gösterir dedi. Mutlaka bununla ilgili bir ayet gönderir dedi. Ve ayet geldi. Ayette buyuruyor ki her kim ki böyle bir şey söylüyorsa kendi karısıyla ilgili başka bir kadına söylese 4 erkek şahit lazım. Ama kendi karısıyla ilgili olursa hüküm başka. Çünkü insan kendi karısına iftira atmaz. Kendi namusu. Onun için onun hükmü ayrı. Ayette buyuruyor ki kim böyle derse 4 defa yemin edecek. Yemin ederim ki karım böyle böyle yaptı. Ben de bunu gördüm. 5.sinde de diyecek ki eğer yalan söylüyorsam Allah'ın laneti benim üzerime olsun. Kadın da 4 defa diyecek ki kocam yalan söylüyor. Allah yemin olsun, Allah şahit olsun ki ben böyle bir şey yapmadım. Kocam yalan söylüyor diyecek. 5.sinde diyecek ki eğer doğruysa, ben yaptıysam Allah'ın gazabı benim üzerime olsun. Buna lian deniyor işte, mülaane. karşılıklı lanetleşme. İkisi aynı yerde olur. Bir o söyler, bir o söyler. Budur mülaane. Zaten mülaane Arapça bilenlerin de bildiği gibi müşareket babındandır, müfaale babından. Müşareket içindir. Ve yani iki kişi veya iki topluluk arasında olan şeyleri ifade eder. Budur lian. Mesela onların söylediği Ali İmran 61'de geçen, bu da Hristiyanlarla peygamberimiz arasında olan bir şey. Hristiyanlar gelmişlerdi bir kafile, 60-70 kişi kadar Necran'dan bir kafile gelmişti. Peygamberimiz onlara haber etmişti. Dedi ki ya Müslüman olun ya cizye vereceksiniz. Bize vergi vereceksiniz. Onlar da geldiler görüşmek için. Peygamberimiz onlara anlattı İslam'ı. Dedi ki bakın siz İsa Tanrı'dır mı diyorsunuz? Evet dediler. Dedi ki İsa yemek yiyordu. Allah yemek yemez. Öyle değil mi? Allah rezzaktır. Rızıklandırır. Merzuk değildir. Rızıklanmaz. Yemez içmez. Öyle değil mi? Evet dediler. Allah haydır. Hayat sahibidir ve başlangıcı yoktur. Ezelidir. Ama Hazreti İsa'nın bir doğum tarihi var. Başlangıcı var. Allah'ın başlangıcı yoktur. Öyle değil mi? Evet dediler. Dedi ki Allah la yemuttur ölmez. İsa ölür. Öyle değil mi? Evet dediler. Böyle sorular sordu peygamberimiz. Birkaç tane daha soru sordu. Onlar sustular. En son dediler ki ya Muhammed biz de sana bir şey soracağız. Sorun dedi. Senin kitabında, Kur'an'da İsa hakkında Allah'ın kelimesi diyor mu demiyor mu? Evet dedi peygamberimiz. Ne olmuş yani? Bu bize yeter dediler. Ne yeter size? Yani Allah'ın kelimesi ise Allah'ın oğludur. Böyle anlıyorlar. Kelimeyi yani Allah'ın bir sıfatı kelam ile karıştırıyorlar. Halbuki kelime başka, kelam başkadır. Kelam Allah'ın sıfatıdır. Öyle anlamak istiyorlar. Ayette bir kere Allah'ın kelimesi de demiyor zaten. Kelimeti minhu, Allah'tan bir kelime. Allah'ın kelimesi de demiyor aslında. O öyle anlıyor. Allah'tan bir kelime. İskâleti melâiketu ya Meryem innallâha yubeşşiruki bi kelimetin minhu. Melekler dedi ki ey Meryem Allah seni kendinden bir kelime ile müjdeler. Senin çocuğun olacak. Bakire Meryem'e. Melekler böyle dediler. Allah'tan bir kelime. Ne var dedi yani evet ne olmuş dedi yani. Bundan siz ne anlıyorsunuz yani? Dediler bu bize yeter. Yani ne yeter? Yani madem ki Allah'ın kelimesi demek Allah'ın oğlu yani. Ne alakası var? Ben de Allah'ın kelimesiyim, sen de Allah'ın kelimesisin. Bu çiçek de Allah'ın kelimesi. Allah'ın ol kelimesiyle olmuş. Mana bu. Kastedilen budur. Peki, neden özellikle Hazreti İsa hakkında bu kelime kullanılıyor? Diğerler hakkında kullanılmıyor. Aslında her birimiz Allah'ın kelimesiyiz. Neden özellikle Hazreti İsa için kullanılıyor? Çünkü Hazreti İsa'nın anası Hazreti Meryem'e, temiz Meryem'e iftira atacaklar. Zina etti diyecekler. Kocası yok bu nereden oldu diyecekler. Allah onun için diyor ki Allah'tan bir kelime. Allah ol dediği için oldu. Zina etmedi Meryem. Mana bu. Ama onlar Allah'ın kelimesi o halde yani Allah'ın oğlu. Ne alakası var? Allah Azze ve Celle buyuruyor ki اِذَا قَدَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ Allah bir şeyin olmasını isterse ol der. Olur. İşte kelime bu, ol, kun demesi. Onlar gittiler, olay Medine'de oluyor. Gittiler kendilerinin kalacağı yere, istirahat edecekleri yere gittiler. Onlar oradayken peygamberimize bu ayet geldi. Ali İmran 61. De ki ey Resulüm, Taalev, gelin. Gelin. Ned'u ebna ana ve ebna ekum ve nisa ana ve nisa ekum ve enfusena ve enfusekum. Gelin. Oğullarınızı çağırın, oğullarımızı çağıralım. Karılarınızı çağırın, karılarımızı çağıralım. Siz de gelin, biz de gelelim. Sümme nebtehil. Sonra lanetleşelim. Lanetleşelim. Ve nec'al lanetallahi alel kazibin. Allah'ın lanetini yalancıların üzerine kılalım. Kim yalancıysa onun üzerine olsun diyelim. Gelin. Taalem. Peygamberimiz onlar haber etti. Çağırın dedi. Geldiler. Dedik Rabbim bana bu gece bu ayeti gönderdi. Sizinle lanetleşmemi emrediyor. Siz eğer hakikaten Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu iddia ediyorsanız, yemek yiyen, affedersin tuvalete giden, ağlayan, uyuyan, hasta olan, bir kadından doğan ve ölen, bizim gibi insan yani, siz eğer bunu mucizelerinden dolayı Tanrı olduğuna inanıyorsanız, gerçekten inanıyorsanız, gelin lanetleşeceğiz. Çağırın karılarınızı, siz de gelin, oğullarınızı da getirin. Dediler ki, ya Muhammed, sen çok ağır konuştun. Biz bunu yapamayız dediler. Emin sen niye yapmıyorsun? Hristiyan, Hazreti İsa'nın tanrılığından emin değildir. Yalan söylüyor. Emin değildir. Yemek yiyen, uyuyan, gülen, ağlayan, ölen, çarmıha gerilen onlara göre bir insanın tanrılığından asla emin olunamaz. Emin değiller. Onların yüzüne vurmak istedi. Dedi, emin misiniz gerçekten Tanrı olduğundan, hakikaten gerçekten inanıyor musunuz? O zaman gelin lanetleşeceğiz. Kim haklıysa onun, o kurtulsun, diğerinin kökü kazınsın. Yani ne diyor? Oğullarınızı getirin, karılarınızı getirin, siz gelin. Kökünüz kuruyacak yani. O yüzden hepsini çağırıyor. Biliyorlarmış ki bir peygamberle lanetleşenler iflah olmaz, kökleri kurur. Gitmişler, demişler bize müsaade et, biz biraz düşünelim. Gitmişler, kendi aralarında konuşuyorlar. İçlerinde psikopos da var, alimleri var kendi içlerinde. Alimlere diyor ki, vallahi diyor, bu adam peygamberdir. Bu diyor bize kitabımızda haber verilen o peygamber. O peygamber. Çok açık konuşuyor. Çok net konuşuyor. Çok emin konuşuyor. Bu o peygamberdir. Ama diyor, krallar bize çok mal mülk verdiler, makam verdiler. Biz bunları bırakamayız. Biz iyisi mi gidelim diyelim ki, biz seninle lanetleşemeyiz. Ama sana cizye vermeyi kabul ederiz. Diyelim, gidelim buradan. Cizye verelim, gidelim. Kurtulalım bu işten. Böyle yaptılar. Şimdi, budur o söylediklerim, ayetin açıklaması bu. Mülahane yani iki kişi arasında oluyor. Şimdi Fethullah Hoca'nın yaptığı böyle bir şey mi? Şimdi bir hatayı birileri onun adına temizlemeye çalışıyor olabilir. Ama başaramıyor yani. Çok da böyle beceremiyor bu işi. Mülahane karşılıklı olur. Karşında birisi mi var? Gel, lanetleşelim mi dedin? Öyle bir durum mu var ortada? Dolayısıyla bu bir kurtarma operasyonu ama başarısız bir kurtarma operasyonudur. Bu bir bedduadır. Kendini de işin içine katması, yani kimler çaldıysa, kim hırsızlık yaptıysa, onlar şöyle şöyle olsun falan. Sonuçta bu bir bedduadır. Evlerine Allah ateş salsın, onların önünü kessin, onlara fırsat vermesin. Onların duyguları içlerinde hapis kalsın, sinelerinde hapsedilsin vesaire. Sonuçta bu bir bedduadır. Sen bunu ister mülane de, ister ne dersen de, bizim halkımız zaten mülane falan filan da bilmez. Sanki halk hepsi Arapça bilen insanlar, sanki bütün tefsiri bilen insanlar. Halk ne anlar senin mülane kelimenden? Burada bir beddua olayı var. Kimi kastettiği de açıkça belli. Bundan daha önemlisi şu. Kıymetli kardeşlerim, siz hiç bugüne kadar bu cemaati veya Fethullah Hoca'nın kendisini hiç bir gün Amerika'ya beddua ettiğini gördünüz mü? İsrail'e, İngiltere'ye, Avrupa'ya, zalimlere, başörtüsü düşmanlarına, Abdülkadir Molla'yı şehit eden alçaklara, Mısır'da 5000 kişiyi şehit eden darbeci zalimlere, Irak'ta 1,5 milyon insanı şehit eden, Irak'ı yerle bir eden Amerika'ya, Mavi Marmara'da şehitlerimizi, insanlarımızı şehit eden İsrail'e, Filistinlileri şehit eden İsrail'e, hiçbir gün beddua ettiğini duydunuz mu? Bu nasıl bir şey? Biz bırakın bedduayı, sizin ağzınızdan Amerika'nın aleyhinde bir kelime duymaya hasret kalmış insanlarız. Hasret kaldık. Ağzınızdan Amerika'nın, İsrail'in, İngiltere'nin aleyhinde bir kelime duymaya hasretiz. Çok garip bir psikolojiye girmişler. Normalde ağlayan bir insan durduk yere ağlıyor. Ama bu duayı, daha doğrusu bedduayı yaparken hiç öyle bir hali yok. Nefretle yapıyor. Tam bir nefret küpü haline gelmiş. O şekilde yapıyor. Yüzüne şöyle baktığınız zaman yüzünde hiç eski yüzü de yok. Çok farklı bir yüz var. Şimdi bu sadece dershane meselesi değil. Ben geçen hafta asıl meselenin ne olduğunu birkaç maddeyle açıkladım. Özeti şudur. Bir kere dershane meselesi olmadığı açıktır. Çünkü bakın, hükümet dershane meselesini 2 sene tehir etti. Bu sene dershanede sorun yok. Seneye de sorun yok. Ondan sonra Allah büyük, bakın ne olur bakalım, olur mu olmaz mı? Yani resmen hükümet olay büyümesin diye geri adım atmış oldu aslında. Fakat bunlar geri adım atmıyor. Bakınız, olay daha da büyütüyor, daha da büyütüyor, daha da büyütüyor. Demek ki mesele başka. Demek ki mesele dershane değilmiş yani. Peki mesele nedir? Bence mesele iç ve dış siyasete bakış farkı. Hükümet yeri geldiğinde İsrail'e kafa tutuyor. Bunlar buna razı değiller. Filistinlilere yardım gönderelim istiyor. O ambargoyu kıralım istiyor hükümet. Bunlar ne dediler? Onlardan izin aldınız mı dediler. İsrail'in izin alacakmışız. Orada aç bırakılan kardeşlerimize bir gemi malzeme, yardım malzemesi göndermek için İsrail'den izin alacakmışız. Ben geçen hafta da demiştim. İsrail Osmanlı'yı yıkarken izin alarak mı yıktı? Senin Osmanlı'nı yıktılar. İzin mi aldılar da yıktılar? Bu işler böyle olur. izin alarak yardım mı gidermiş? İzin veriyor mu ki izin alasın? Adam izin vermiyor zaten. Mavi Marmara olayında bir kopma var. İran olayında bir kopma var. Hükümet bütün komşularımızla aramız iyi olsun diyor. İran'la da iyi olsun, alışveriş yapalım. Bunlar İran'a karşılar ve İran'la Türkiye'nin arasının iyi olmasından memnun değiller. Amerika gibi düşünüyorlar. Amerika nasıl ki Türkiye'nin İran'la yakınlaşmasını istemiyor, bunlar da istemiyorlar. Gerek İsrail, Mavi Marmara, Filistin, gerek Mısır. Mesela hükümet Mısır'daki Mursi'yi destekledi. Darbecilere karşı geldi. Onları protesto etti, reddetti, gayrimeşrudurlar dedi. Fakat cemaat öyle düşünmüyor. İhvan-ı Müslümine yapılan darbe onların çok umurunda değil. Amerika darbecileri destekliyor, Mısır'daki darbecileri. Amerika kimi destekliyorsa onun yanında yer alıyorlar. Ve o bir kırılma noktası Mısır meselesi de. İç siyasette de Kürt meselesi. Hükümet bu olayların bitmesini istiyor. Kürt halkı acı çekiyor, Türkiye acı çekiyor. Devamlı cenazeler geliyor. Maddi manevi kayıplar var. Bunu halledelim diyor. Yani bazı haklar verelim. Bu iş bitsin. Biz kardeşiz yani, bunu bitirelim. Bunlar bu hakların verilmesine taraftar değiller. Başörtüsü konusu da bir kırılma noktası. Yani cemaatim, ben başörtüsüyle ilgili yeni çıkan kanundan ben razı olduğundan şüphem var. Başörtüsüne izin verilmesinden razı olduklarından benim şüphem var. Baştan beri, biz 30 sene evvelde üniversitede biz bunun mücadelesini verirken onlar gene katılmazdı, gene desteklemezdi. Başörtüsü konusunda oldu bitti, füruat dediler. Sonra da aynı nasıl ki bu beddua meselesini, yok beddua değil de mülaane gibi laf cambazlığı. Aynı o zaman da işte bu füruat dedik, biz teferruat demedik. Çocuk mu kandırıyorsun ya? Füruat teferruat demektir zaten Arapçada. Fer'iler demek, fer'iler. Yani cüz'i meseleler. Yani ana mesele değil. Zaten sana ana mesele diyen mi oldu? İman meselesi diyen mi oldu sana? Yani illa da önemli olması için başörtüsünün illa iman meselesi mi olması gerekiyor? O zaman dinden namaz da önemli değil, oruç da önemli değil, zekat da önemli değil, hac da önemli değil. O zaman içki de, kumar da, zina da önemli değil. Bunların hiçbirisi sonuçta iman meselesi değil yani, farz veya haram. Yani bu nasıl bir bakış yani, füruatmış. Dinin tabii ki iman meselesi kadar mühim değil elbette. Ama sonuçta bu bakışla bakarsanız o zaman bir tek dinin iman esasları kalır. Gerisi o zaman hepsi füruat olur gider. Bu farz mıdır değil midir? Sen Allah'ın farzını nasıl dikkate almıyorsun? Nasıl Allah'ın emrettiği bir şeyi basit gösteriyorsun? Nasıl füruat diyebiliyorsun? Ve asıl verilen mesaj yani bunun üzerinde durmayın. Ve bakıyorsunuz zaten kılık kıyafetleri bayağı değişmiş bayanlarının yani. Cicili bicili, daracık elbiseler, birçoğu baş açık. Yani sanki adam gibi giyinen, tam örtünen bayanlar istemiyorlar. Türkçe olimpiyatlarından da belli. Samanyolu televizyonundan da belli. Yani bir tek Türkçe olimpiyatlarında böylesi kızlar çıkartılmıyor. Samanyolu televizyonunda her zaman böyle sahneler var. Her zaman var. Gitgide haramlar helalleştiriliyor. Sonuca gelelim. Mesele iç ve dış siyasetteki ayrılık. Ve bu beddua, bence bu beddua kabul olacak. Fakat beddua geri dönecek. Çünkü kendilerini Allah bunu yaptırdı. Bu bedduayı Allah yaptırdı. Eğer şöyle şöyle isek, bizim de sonumuzu getir Allah'ım diyorlar. Bugüne kadar siz kafirlere böyle beddua etmediniz. Demek ki ne Irak sizi böyle üzmüş, ne Irak sizin ciğerinizi yakmış, 1,5 milyon şehit, yerle bir olmuş bir Irak, bir Suriye, bir Afganistan, demek size hiç dokunmamış. Hiçbir gün böyle canı gönülden bedduanızı görmedik. Demek ki darbeciler, başörtüsü düşmanları, Merve Kavakçı'ya bu kadın dışarı atın diyen Ecevit, onun tavrı, demek sizi hiç üzmemiş. Bu kadın haddini bildirin diyordu Ecevit. Ve siz onun hakkında ne dediniz? Allah bana kıyamet günü şefaat etme hakkı verirse Ecevit'e şefaat ederim demişti. Zaten de vermez Allah. Allah böyle bir şefaate zaten izin vermez. Başörtüsüne karşı savaş açmış birisine şefaat izni mi? Ona şefaat edilmesi için Allah izin mi verecek? Müslümanın ciğerinin yandığı hususlarda ciğerleri yanmıyor, başka hususlarda yanıyor. Bir zamanlar bir şey demiştim. Tarihte bir zat var, bir söz söylemiş. Onlar diyor, onlar dostlarını ihmal ettiler. Düşmanlarına önem verdiler. Düşmanları dost olmadı. Bu arada dostlarını da kaybettiler. İkisi birleşince yıkılmaları kaçınılmaz oldu. Şimdi ben onu görüyorum. Bu savaşın sonunda kim kazanacak? Hükümet tarafı mı, onlar mı? Şimdi bakın, bir kere kendi oylarının ben %1 olduğuna bile inanmıyorum. %1 oyu olan bir cemaat parti kursunlar öyleyse, görelim oylarını. %1 oyların olduğuna ben inanmıyorum. Oyları %1 ama güçleri %50 olan bir hükümetle kavga edecek kadar. Hükümet %50 oy almadı mı? %50 oy alan bir hükümetle kavga edecek kadar bir güç, bu normal midir? Sayı yok. Bu güç nasıl oluyor? Bu emniyet amirleri, rektörler, her tarafa yerleştirilen emniyet teşkilatında, yargıda, üniversitelerde bu kadrolaşma nasıl oldu? Kimin izniyle? Kimlerin desteğiyle? Hiçbir cemaate verilmeyen bu hak neden onlara verildi? Ve şimdi %50 oy alan bir hükümetle kavga ediyorlar. Biz hükümet taraftarı değiliz. Biz tarafsızız. Biz oy bile vermiyoruz. Ama Her şey meydanda. Kendilerince her şeyi hesap ettiklerini zannediyorlar. Seçim yatırımı yapılıyor. Seçimde besbelli ki CHP desteklenecek. Kendi tabanlarını AKP'den koparmak, CHP'ye yaklaştırmak için kavgayı büyütüyorlar. Kavga kasıtlı olarak büyütülüyor. Ortada bir şey yok, kavga büyütülüyor. Tabanları CHP'ye kaysın diye. Artık AKP'nin kalemini kırmışlar. Daha çok güçlenmesini istemiyorlar. Artık CHP'nin güçlenmesini, hatta mümkünse CHP-AKP koalisyonu olsun, tekrar koalisyon dönemine geçilsin isteniyor benim gördüğüm kadarıyla. Bunun sonucunda kim kazanır? Amerika kimden taraf? Tabi önemli bir faktör Amerika. Bütün gelişmeler Amerika'nın cemaatle beraber olduğunu gösteriyor. Ve bu tavır bir yerlere güvenerek yapılabilen bir tavırdır. Hem Türkiye derin devleti hem Amerika. Amerikan Büyükelçisi Richard Dennen'in yaptığı açıklama. Ne dedi? Yakında bir yakında imparatorluğun çöküşünü göreceksiniz dedi. Ve başbakan buna cevap verdi. Sen kim oluyorsun böyle konuşuyorsun dedi. Sen burada tutmak zorunda değilim. Yani seni kovarım dedi ülkemden. Ama tabii devletler büyükelçileri vasıtasıyla mesaj verirler. Büyük ihtimalle bu Amerikan devletinin görüşüdür. Ama Amerika'nın kendi içinde bir derin devletin görüşüyse onu bilmem. Fakat böyle bir lafı büyükelçi öyle konuşmaz normalde. Ve bütün gelişmeler bu projenin Amerika ile beraber yürütüldüğüne işaret ediyor. Bir sivil toplum kuruluşunun başkanı o gün televizyonda açıklama yaptı. Adını hatırlayamıyorum şimdi. Dedi ki bir buçuk sene kadar önce o büyükelçinin emrinde olan bir siyasi ateşe, Amerikan Büyükelçiliğinde çalışan siyasi ateşe geliyor, bütün sivil toplum kuruluşlarını geziyor. Kendisi söylüyor, ben birçok yeri diyor gezdim, gördüm, onlarla konuştum. AKP hükümetine karşı çalışma yapacağız, lobi yapacağız, bize katılır mısın demiş. O da hayır diyor, ben böyle bir şeye katılmam. Ve bu doğru da olmaz. Demiş, bunu kendisi televizyonda açıkladı. Yani bu seçimde hükümetin zayıflatılması operasyonu aslında o zamandan başlatılmış yani. Yani 1,5 yıldır bunun çalışması yapılıyor. Yani hükümet one minute dedikten sonra aslında ipler koptu. Hükümet Amerika'nın bir takım isteklerine hayır demeyi öğrendi. Amerika hiçbir zaman tecrübeli bir başbakan istemez. Başbakan ilk yıllarda iyiydi Amerika'yla. Çünkü o zaman tecrübesizdi. Amerika'nın birçok dediğine evet diyordu. Tecrübe kazandıkça, oyları da arttıkça cesaret kazanmaya başladı, hayır demeyi öğrendi. Amerika kendisine hayır diyecek bir başbakan istemez. Bütün gelişmeler Amerika ile birlikte bu operasyonun yapıldığını gösteriyor. Bakanların konuşmalarını dinliyorlar. Nasıl dinlediniz? Yasal mı acaba bu dinlemeler? Ha, hırsızlık varsa hırsızın Allah belasını versin. Hırsız ortaya çıksın. Bizim öyle bir derdimiz yok. Hırsız ortaya çıksın. Milletin evladının, yetim çocukların hakkını yiyenler en ağır cezaya çarptırılsın. Ama hiç kimse bu operasyonun sırf hırsızlık için yapıldığına inanmıyor Türkiye'de. Hırsızlık olabilir, belki de vardır, bilemem. Ama hiç kimse onun için yapıldığına inanmıyor. Her şeyi düşündüler, planlamışlar, kademe kademe, seçime kadar bu daha devam edecek. Kim bilir daha neler patlayacak. Seçime kadar bu böyle gider. Her şeyi planlamışlar besbelli. Ama bir şeyi planlamam, bir yerde hata etmişler. Bir yerde hata etmişler. Bu dershane meselesini patlattılar, olayları büyüttüler, çok büyüttüler. Ondan sonra bu operasyonları yaptılar ya, artık herkes biliyor onların yaptırdığını. Bu dershane meselesi olmasaydı, belki insanlar bilmezdi kimin yaptığını. Artık şu anda herkes biliyor onların yaptırdığını. Onların polisleri yapıyor. Onlarla beraber olan emniyet amirleri yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir emniyet amiri kendi üstüne danışmadan operasyon yapıyor. Halk Bankası'nın genel müdürüne. Bu adam bakkal değil yani bu adam. Başbakanın atadığı Halk Bankası'nın genel müdürü. Halk Bankası çok kötü bir durumdayken birkaç yüz milyon dolar eder bir banka iken şu anda 25 milyar dolar ediyormuş. Kaç misline çıkmış değeri. Ve sen böyle bir bankanın genel müdürüne operasyon yaparsan bu banka çöker. Bu banka zor durumda kalır. Herkes hissesini satmaya başlar. Banka %4,5 civarında değer kaybetti. Sanırım 1,5 milyar dolar civarında değer kaybetti. Bu operasyonun yüzünden. Hükümetin dediğine göre her tarafta bu dolar fırladı bir anda ve 20 milyar dolar kaybı var diyor hükümet şu anda. Devletin 20 milyar dolar kaybı var. Şimdi böyle bir durum var. Halk Bankası'nın genel müdürünün pisliği ise onu gelirsin başbakana dersin ki madem sende böyle bilgiler var, samimiysen, eğer gerçekten hırsızlık varsa gidersin emniyet müdürüne dersin ki senin amirin emniyet müdürü değil mi kardeşim? Git emniyet müdürüne de ki müdürüm böyle böyle bir durum var. O da valisine söylesin veya bakana söylesin. Sen bu kadar bilgileri toplamışsın. Kimsenin haberi yok. Sen başka bir yere çalışıyorsun demek ki. Başka bir yere çalışıyorsun. Apaçık meydanda. Bunlar hesaba katmadılar. Herkesin anlayacağı kadar basit hatalar yaptılar. Bu işler böyle bu kadar yani ayan beyan meydanda olursa proje başarılı olamaz. O yüzden zannediyorum ki bu kavganın evet arkasında Amerika olduğunu tahmin ediyorum. Cemaatin Amerika'ya güvenmeden, buradaki derin devlete güvenmeden böyle gemisini yakmışcasına ortalığı 56'ya vereceğine ben inanmıyorum. Fakat Ruşen Çakır'ın bir cümlesi var. Demiş ki cemaat gemiyi yaktı yaktı da denizin ortasında yaktı. Batacak. Gemi ne zaman yakılır? Karaya çıktıktan sonra yakılır. Karaya çıkmadan denizin ortasında gemiyi yaktılar. Bu belki bir hata gibi görülebilir ama bana öyle geliyor ki Allah'ın müdahalesidir bu. Bu din Allah'ın. Allah kendi dinini bozanlara bir yere kadar müsaade eder. Diyalogla dini bozdunuz. Türkçe olimpiyatlarıyla dini bozdunuz. Bir Müslüman kızı Hristiyan bir erkekle evlendirerek dini bozdunuz. Sırat köprüsü kurarak üzerinden Yahudi'yi Hristiyanları da geçirdiniz. Halbuki bu yok böyle bir şey İslam'da. Dini bozdunuz. Ve dini milliyetçi, Türkçü bir harekete dönüştürdünüz. Ya da insani kendi ifadeleriyle bir harekete dönüştürdünüz. Bu İslam'ı demokrasiye benzettiniz, demokrasi zannettiniz. İslam'ı demokrasiyle eşit görüyorsunuz. laikliği benimsediniz. Bu din Allah'ın ve Allah buna müsaade etmez. Bence artık bir şeylerin sonuna geliniyor. Çok büyük hatalar yapıldı. Ben Türkçe olimpiyatları ile ilgili açıklama yaptığım zaman da söylemiştim. Bu hata küçük bir hata değil. Bu bir proje. Bu birinin yaptığı bir hata değil. Bu bir proje. Onun için Allah Azze ve Celle artık buna müdahale edecek. Yalnız Türkiye'de değil arkadaşlar. Bakın burada içimizde Avrupa'dan gelen kardeşlerimiz var. Onlar da bana anlattılar. Oralarda da başka programlar düzenliyor. İsmi neydi? Anadolu Geceleri gibi buna benzer bir isim altında. Oralarda da düzenleniyor. Kız erkek karışık. Hatta içki içenler bile. Yerlerde bira şişeleri. Alem yapıyorlar. Şimdi Allah bunları görüyor. Açık saçık şarkıcıları çıkartıp şarkılar söyletiyorlar. Bu din Allah'ın. Allah buna müsaade etmez. Bir yere kadar size müsaade ettiğimi mühlet verdim. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bugüne kadar, şimdi ben bunları konuşuyorum. Ben 10 sene evvel de konuşuyordum. Dinler arası diyalogla ilgili ben 10 sene evvel konferanslar yaptım. Bunlara yanlış yapıyorsunuz dedim. Yapmayın dedim. O zaman da aleyhimde konuştular. Bir sürü iftiralar da attılar bazıları. Ben o zaman da söylüyordum. O zamandan bu zamana kadar, şu son bir aya kadar kimse de çıt yok, kimse konuşmuyor. Bunlar diyalog dediler, dini bozdular, Muhammedur Resulullah kısmını adeta iptal eder gibi. Yani bunu söylemese de hoş görelim, yine Müslüman sayılır falan gibi. O noktaya gelen ifadeler kullandılar. Üç dinin mensuplarını Sırat Köprüsü'nden geçirdiler. Neler yaptılar neler? Açık saçık programlar da yaptılar. Kimse de çıt yok. Şimdi particiler, onlara sesleniyorum. Hükümet taraftarı olanlar. Siz bugüne kadar bunların yaptığı bu hataları görmediniz mi? Niye hiç sesinizi çıkartmıyordunuz? Ben bugün de konuşurum. Yarın da, çünkü ben 10 sene evvel de bunları anlatıyordum. Benim hakkımdır, ben konuşurum. Ama sizin hakkınız değil. Siz hep sessiz kaldınız. Hep desteklediniz. Hatta 6 ay evvel Başbakan Türkçe olimpiyatlarına gidip de katılmadı mı? Ve onu Hoca Efendi'yi buraya davet etmedi mi? Siz bunu yapmadınız mı? Bugüne kadar hep güzel geçindiniz ve şimdi görevden aldığınız emniyet amirlerini siz oralara yerleştirmediniz mi? Sizin imzanızla olmadı mı? Şimdi diyorlar ki mesela bugüne kadar böyle beddua etmiyordu kimseye. Doğru, bunu ben de söylüyorum. Demin de söyledim zaten. İsrail Amerika'ya yapmadığı bedduayı şimdi Müslümanlara yapıyorlar. Tamam, doğru. Fakat siz de bugüne kadar o nasıl ki Amerika'ya tepki göstermedi, İsrail'e, zalimlere tepki göstermiyordu, şimdi size böyle tepki gösteriyor. Siz de dün Allah için bu tepkileri göstermiyordunuz. Dininizi bozuyordu, başörtüsünü adeta iptal ediyorlardı, haramları helal ediyorlardı. Siz sessiz kalıyordunuz. Onlara dokununca onlar beddua ediyor. Siz de şimdi size dokununca, hükümete dokununca, siz de o tavrı onlara gösteriyorsunuz, siz de feryat ediyorsunuz, bağırıp çağırıyorsunuz, konuşmaya başladınız. Bugüne kadar hiç kimse konuşmuyordu. Bugüne kadar da bu benzer yanlışlar yapılıyordu. tamamen holding cemaatine dönüşülmüş. Doktorlarla mühendisler bir arada ders yapmaz. Zaten ders falan da yok. İş görüşmeleri. 15 dakika ahlaktan, namazdan filan bahsediliyorsa laf olsun diye 15 dakika, ondan sonra çaylar, pastalar ve iş görüşmeleri, holding görüşmeleri yapılıyor. Ders mers yok. Okullarda, dershanelerde matematik, fizik dersleri var. İslami ders bir şey yok. Cemaat tamamen cahil bırakıldı. Tamamen holdinge dönüştü işler. Şimdi eğer bakanın oğlu bir şeyler yaptıysa Allah rezil etsin, ortaya çıkarsın. Tamam da acaba şimdi hükümet de mesela onların holdinglerinin çevirdiği dolapları ortaya çıkarırsa ne olacak? Yani bu kadar holdingler var, bu kadar ihalelere giriyorlar. Yurt içi, yurt dışı. Şimdi bunlar hiçbir şey yapmıyorlar mı? Hepsi melek mi bunların? Şimdi onlar bir şeyler yapacaklar mutlaka. Yumruk vuran yumruk yemeye de hazır olacak. Madem yumruk vurdun, şimdi yumruk bekleyeceksin artık. Artık kimin yumruğu kuvvetli gelirse. Hükümet ve parti taraftarı olanlar da tövbe etmelidirler. Bugüne kadar neden sessiz kaldılar? Şimdi herkes konuşuyor. Şimdi konuşmak marifet değil. O zamanlar konuşmak marifetti. Şimdi şunu da belirteyim. Bugün öğrendiğime göre Twitter'da bir sürü böyle abuk subuk laflar, Fethullah Hoca ile ilgili alaylar, küfürler, bunlar Müslümanca bir tepki değil yani. Ben tenkit ederim ama küfür etmem. Tenkit ederim ama taklidini yapmam. Taklidini yapan bazı şeyler varmış internette. Taklidini yapıyorlarmış dua ederken filan, alay ederek, böyle komik duruma düşürerek. Kimisi küfür ediyor. Kimisi lakap takıyor, fatoş filan diyenler. Başka neler neler. Şimdi bu Müslümanca bir tepki değil yani. Ayıptır bu. Tepki göstereceksen insan gibi dersin ki, bakın kardeşim, siz baştan beri yanlış içerisindesiniz. Ey o cemaatten olan kardeşlerim, yıllardır hep üstü zannettiniz. Hep abilerimiz, hocalarımız niyeti iyidir. İnşallah bizim hedefimiz şudur, şöyle olacak diye hep üstü zannettiniz. Ama hiç gerçekleri görmek istemediniz. Gidişatınız gidişat değil. Siz gerçekten vicdanınızda rahatlık hissedebiliyor musunuz? Gerçekten cemaatinizin geldiği noktaya bir bakın. Amerika'yla iyi, İsrail'le iyi, Müslümanlarla kötü, kimseyle görüşmezsiniz. Kimseye selam vermezsiniz. İftara davet ederse iftara bile gelmezsiniz. Hakikaten vicdanınız rahat mı yani? Bu kadar uzak kalırsanız Müslümanlardan, kafirlere yaklaşırsanız, kafirden dost olmaz, Müslümanları da kaybettiniz. Hiç kimseye kızmayın, kendinize kızın. Bugün herkes aleyhinizde konuşuyorsa, kendinize kızın. Artık millet açık açık konuşuyor. Artık geçmişte olanları da sıralıyorlar. Artık tarihe gidiyorlar. Şimdi 30 seneden beri olanları sıralıyorlar. Evet, bunlar vardı. Ama insanlar bunları görmek istemiyordu. İşte hizmet yapıyorlar. İşte hayırlı işlerle uğraşıyorlar. Aleyhinde konuşmayalım, hizmeti engellemeyelim vesaire. Fakat kendileri o kadar yumuşak değiller. Ben diyalogla ilgili konferans yaptığımda bana ağır laflar söylediler. Ve O zaman hatırlıyorum, Zaman Gazetesi'nde tam sayfa yazı, Fethullah Hoca'nın yazısı. Diyaloğun karşısında üç zümre. Hariciler, anarşistler, karmatiler. Yani biz onlardan biriymişiz. Ya hariciyiz, ya anarşistiz, ya tarihte sapık bir mezhep var, karmatiler, ya da onlardanmışız. Ne münasebet ya, ne münasebet. Çok şükür ne hariciyiz, biz ehli sünnetiz, ne anarşistiz, bir adama bir tokat vurmamışız, kimseyi öldürmemişiz, bir yere bomba atmamışız. Yani senin bu yanlış projene herkes evet demek zorunda mı? Bir yanlış işe girmişsiniz, biz tepkimizi gösteremeyecek miyiz? Bu din benim de dinim. Yanlış yapıyorsan tabii ki tepkimi göstereceğim. Sen dinimi bozuyorsun. Bunun haricilikle, anarşistlikle ne alakası var? Siz yalnız kafirlere karşı mı hoşgörülüsünüz? Sizin hoşgörünüz tek kafirlere karşı anlaşılan. Müslümanlara karşı hiç de hoşgörülü değilmişsiniz. Ben diyordum ki kardeşlerim, bu yanlıştır. Bundan vazgeçin. Niyetiniz iyi olabilir ama kafirin niyeti iyi değil, başka planlar peşindeler. Bana her lafı söylüyorlardı. Müslümanlarla diyaloğunuzu kestiniz, kafirlerle diyalog içine girdiniz. Amerika bugüne kadar çok dostlarını sattı. Bak sizi de satacak, göreceksiniz. Amerika sonuçta bakar. Hangi taraf daha güçlü? Oyun tuttu mu tutmadı mı? Seçim için bunlar yapılıyor. Bu oyun tuttu mu tutmadı mı? Amerika bakar. Bakar ki tutmadı. Hükümet hala güçlü. Tekrar hükümet tarafına geçiverir Amerika. Amerikan dini yok, imanı yok. Bakarsın tekrar bırakmış, bu tarafa geçmiş. O zaman ne yapacaksınız? Ben kendi içlerinde samimi insanlar olduğuna inanıyorum. Alt taban samimidir. İçlerindeki samimi hocaların artık konuşması gerektiğine inanıyorum. Bu din onların da dinidir. Hakikaten hatalar yapılmıştır. Ve şu saldırganlık normal değildir. Gerçekten seçim için yapıldığı apaçık meydandadır. Mesela banka müdürünün hırsızlığı, bakanların çocuklarının hırsızlığı değildir. Bu çocuklar, bu müdür, bu hırsızlığı yeni mi yaptı? Yaptıysa şayet yani. Bayağı bir zamandır bunlar bunu yapıyordur. Bu hükümet 11 yıldır başta. 11 yıldır bu hükümet hiçbir hırsızlık yapmadı. Bir tek bunu mu yaptı? Yapan bir hükümetse zaten çok yapılmıştır. Onları da biliyorsunuzdur. O zamandan beri neden, aranız iyiyken neden bu hırsızlıkları ortaya koymadınız? Bunlar yeni mi yaptı bu hırsızlığı? Aranız kötü olunca mı ortaya döküyorsunuz? Seçime yakın mı ortaya döküyorsunuz? Samimiyetsizlik var. Samimiysen, gerçekten hırsızlıktan dolayıysa, milletin malını yedirmemek içinse, tamam başım gözüm üzerine, Allah razı olsun, hırsızlara cezası verilsin. Fakat sen 11 yıldır hiçbir hırsızlık görmedin, bugün mü gördün? Eğer 11 yıldan beri vardıysa neden o zaman operasyonu başlatmadın? Demek ki sen suç ortağısın o zaman. Demek ki görmezden geldin. Demek ki suç ortağı oldun. Yani bunun bugün olmuş bir şey olduğunu zannetmiyorum ben. Her hükümette olur hırsızlar, normaldir. Yakalayacaksın, cezasını vereceksin. Her hükümette olur. Ama şu operasyonun iyi niyetli olduğu söylenemez. Açık seçik meydanda bir kavga var. Bu kavganın devamıdır. Bu operasyon yapan polis müdürleri hepsi o cemaatten. Bu tesadüf mü? O yüzden kimse inanmıyor yani. Bunu hesaba katmadılar, düşünmediler. Ama öyle zannediyorum ki bunun sonucunda kendi içlerinde samimi olanlar konuşmaya başlayacaklar. Biz yıllardır zaten yanlış içindeyiz. Yeter artık diyenler olacak. Ve ben büyük bir çöküş olacağını görüyorum. Daha fazla yürümeyeceğini görüyorum. Gaybı bilen Allah'tır. Benim görebildiğim budur. Derhal tövbe edilmelidir. Ben dua yerine bence tövbe etmelidirler. Şimdi öyle gerçekten samimi bir şekilde hep beraber ben onları tövbeye davet ediyorum. Bugüne kadar dini bozdunuz kardeşim. Zarar verdiniz siz bu dine. Haramları helal ettiniz. İslam'ı demokrasiye çevirdiniz. Laikliği kabul eden bir din haline getirdiniz. Laik bir din meydana getirdiniz. Türkçü bir din meydana getirdiniz. İslami hareket değil, Türkçü ve insani bir harekete dönüştünüz. Bunun bir bedeli var. Kimsenin yanına kalmaz. Bence hep beraber tövbe etmeliler. Tövbe etsinler. Belki de azabı önlerler. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, Yunus'un kavmi dışında diğer milletlere azap emri geldi ve gerçekleşti. Yunus'un kavmi hariç. Yunus'un kavmi, Yunus aleyhisselam, onlar anlattı, anlamadılar, tövbe etmediler, iman etmediler. Bıraktı gitti onları Yunus aleyhisselam. Azap gelecek size demişti. Baktılar ki sabahleyin Yunus yok. Eyvah dediler. Yunus bizi bıraktı gitti, azap gelir. Hata ettik dediler. Hemen kadınlarını, çocuklarını, hayvanlarını çıkardılar sahraya, açık alana, şehir dışına. Tövbe ettiler, ya Rabbi affet dediler. Azap kaldırıldı. Ben onları tövbeye davet ediyorum. Yıllardır zarar verdiniz kardeşim. Vallahi verdiniz. Erkek çocuklarını aldınız, kız çocuğu gibi eğittiniz. Bir tek matematik, fizik, başka bir şey yok. Dava adamı yetiştirmediniz. Ebu Bekirleri, Ömerleri, Mus'apları ağlayarak anlattınız ama yetiştirdiklerinizin onlarla alakası yok. Öyle bir iman, öyle bir mücadeleci bir nesil, İslam'ı bilen iman sahibi, böyle bir nesil meydana getirmediniz. Kız çocuğu gibi ancak matematik, fizik, kimyada başarılı olan, ancak bunlardan bilim adamı olur, başka bir şey olmaz. Ancak bilim adamı olur bunlardan. Bize bilim adamı değil, bize dava adamı lazımdı. Ben onları tövbeye davet ediyorum. Tövbe etsinler. Belki kurtulurlar. Yoksa çökecekler. Göreceksiniz.